Ayrım 40, eşya hukuku sayfa 573. Toplu yapılara ilişkin düzenleme. 5711 sayılı kanunla yapılan değişiklikle kat mülkiyeti kanununa eklenen 66 ve devam maddelerde toplu yapılara ilişkin özel bir düzenleme getirilmiştir. Toplu yapı deyimi daha önce Yargıtay kararlarında kullanılmış bulunan bir deyimdir. Kat mülkiyeti kanununda yapılan değişiklikle yeni kabul edilen 66. maddede toplu yapı bir veya birden fazla imar parseli üzerinde resmi makamlarca onaylı, belirli bir yerleşim planına uygun olarak yapılmış veya yapılacak, ortak yararlanılan altyapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetleri bulunan ve bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantısı dolayısıyla ortak bir yönetime ihtiyaç gösteren birden çok yapı olarak tanımlanmıştır. Toplu yapı, birden fazla imar parseli üzerinde kurulmuşsa, imar parsellerinin birbirine bitişik veya komşu olması gerekir. Toplu yapıların yer aldığı imar parsellerinin bitişik olması kendiliğinden anlaşılırsa da, parsellerin komşu olmasının ne anlama geleceği açıklanmaya muhtaçtır. Zannediyoruz ki yerleşim projelerine göre üzerinde toplu yapı kurulmuş ikiden fazla parsel varsa ortak altyapı, yer, tesis veya hizmetlerden yararlanan ve fakat birbirine bitişik olmayan parseller komşu parsel olarak nitelendirilmelidir. Örnek olarak toplu yapı birbirine bitişik 3 parsel üzerinde kurulmuşsa 1 ve 2 ile 2 ve 3 numaralı parseller bitişik parsellerdir. Buna karşılık 1 ve 3 numaralı parseller komşu parsellerdir. Kanun koyucu, üzerinde toplu yapı bulunan veya kurulacak olan parseller arasında kalan bir imar planına göre yol, meydan, yeşil alan, park ve otopark gibi kamuya ayrılan yerler için bu şartın aranmayacağını ifade etmektedir. Böylece üzerinde toplu yapı kurulan veya kurulacak olan parseller arasında sayılan yerler mevcutsa bunların bitişiklik şartı gerçekleşmedi diye söz konusu parseller üzerinde toplu yapı sistemi kurulmasına engel olmayacağı kabul edilmiştir. Ancak kanaatimizce üzerinde kurulan veya kurulacak toplu yapıların ortak altyapı, yer, tesis ve hizmetlerden yararlanmaları söz konusu olduğundan bu parseller arasında kamu alanı niteliğindeki yol, yeşil alan vesaire bulunsa bile komşu parseller olarak kabul edilecektir. A. Toplu yapılarda kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması. Toplu yapılar bir veya birden fazla parsel üzerinde inşa edilebilir. Ancak inşa edilen yapının toplu yapı niteliğinde ve kapsamında sayılabilmesi için mutlaka onaylanmış imar planı hükümlerine uygun olarak hazırlanacak vaziyet planı ve projelerinin düzenlenmesi gereklidir. Vaziyet planında inşa edilen veya edilecek toplu yapıların konumları, yerleşimleri, ortak nitelikteki yerler ve tesisler, bunların kullanılış amaç ve yetki, amaç ve şekilleri gösterilir. KMK madde 68. Üzerinde toplu yapılar inşa edilecek imar parseli veya parselleri üzerinde kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilebilmesi için vaziyet planı veya projelerinin tapuya ibrazı şarttır. KMK madde 12 ve 14. Toplu yapı birden fazla imar parseli üzerinde inşa edilmiş ise kat irtifakı veya doğrudan kat mülkiyeti her imar parseli için ayrı ayrı tesis edilecektir. Kanun, toplu yapı kapsamındaki her imar parselinin kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesisinde ayrı ayrı dikkate alınmasını, toplu yapının birden fazla imar parseli üzerinde bulunduğu takdirde münferit parseller üzerinde toplu yapı hükümlerine tabi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamayacağını hüküm altına almıştır. KMK madde 68 fıkra 2. Böylece toplu yapı kapsamındaki bütün parseller kat mülkiyeti rejimine geçirilirken bir bütün olarak işlem görecektir. Toplu yapılarda kat mülkiyeti rejimine geçilebilmesi için diğer belgeler yanında yapı kullanma izni belgesinin alınmış olması gerekir. KMK madde 12. Kat irtifakı tesis edilmiş toplu yapılarda tamamlanan yapılar için kısmi kat mülkiyeti tesis edilmesi kabul edilmektedir. Birden fazla bağımsız bölümün mevcut olduğu blok tipi yapılarda bir veya birkaç bloğun tamamlandığına ilişkin yapı kullanma izni belgesinin ibrazı halinde ilgili bloklar için kat mülkiyeti kurulur. Toplu yapı tek bağımsız bölümlü yapılardan oluşuyorsa tamamlanan bağımsız bölüm veya bölümlerin yapı kullanma izni belgelerinin ibrazı halinde ilgili bağımsız bölüm veya bölümler kat mülkiyetine çevrilir. Bakınız Topu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2008 Taksim 1 1651 sayılı genelge. Kat mülkiyeti kanununun 67. maddesine göre toplu yapı kapsamında olup bütünüyle bu kapsamdaki bölümlerin ortak kullanım ve faydalanmasına tahsis edilmiş bulunan parsellerin veya bağımsız bölümlerin ortak yerler, mülkiyetin sütununa tahsis edildikleri toplu yapı kapsamındaki diğer parsellerin ada, parsel, blok ve bağımsız bölüm numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilir. Faydalanan parseller veya bağımsız bölümlerin sayfasında beyanlar hanesinde ortak yer olarak tahsis edilen parsel veya bağımsız bölümler numaraları ile gösterilir. 1651 sayılı genelge. B. Toplu yapılarda yönetim. Toplu yapılarda tek bir yönetim planı düzenlenmesi kabul edilerek yönetim birliği sağlanmak istenmiştir. KMK madde 70. Toplu yapı yönetim planı toplu yapı kapsamında yer alan bağımsız bölüm maliklerinin tümünü bağlar. Yönetim planının değiştirilebilmesi için toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının 5'te 4'ünün oyu gerekmektedir. Kat mülkiyeti kanunu toplu yapıların yönetimini sağlamak açısından mecburi organlar öngörmüştür. Bunlar kat malikleri kurulları, yöneticiler ve denetçilerdir. Çift A, kat malikleri kurulları. Kanun toplu yapılarda çeşitli kat maliklerinden oluşan kurullar öngörmüştür. Blok kat malikleri kurulu. Blok kat malikleri kurulu aynı blok içerisinde yer alan bağımsız bölüm maliklerinden oluşur ve blok yapıların ortak yerlerin yönetilmesi ve kendilerine ait sorunların çözümü ile görevlidir. Eğer toplu yapı kapsamında blok yapı niteliğinde olmayan tek bağımsız bölüm niteliğinde yapılar varsa veya bunlarla blok yapılar birlikte yer alıyorsa, bu durumda kendilerine ait sorunların çözümü için bu nitelikteki bağımsız bölümlerin maliklerinden oluşan bir kat malikleri kurulu görevli olacaktır. Ada Kat Malikleri Kurulu. Toplu yapı birden fazla imar adası üzerinde kurulu bulunuyorsa, adada bulunan bağımsız bölümlerin ortak yerlerin yönetilmesini sağlamak üzere aynı ada içerisinde yer alan bağımsız bölüm maliklerinin oluşturduğu kuruldur. Ada Temsilciler Kurulu, yönetim planında bu konuda bir düzenlemenin yapılmış olması kaydıyla Ada Kat Malikleri Kurulu, görev ve yetkilerini Ada Temsilciler Kurulu'na bırakabilecektir. Ada Temsilciler Kurulu, her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur. Ancak kanun koyucu, Ada Temsilciler Kurulu üye sayısını ve nasıl seçileceğini düzenlememiştir. Bu husus yönetim planında toplu yapının özelliği göz önüne alınarak düzenlenecektir. Toplu yapı kat malikleri kurulu. Toplu yapı kat malikleri kurulu, toplu yapı kapsamındaki ortak yer ve tesislerin yönetilmesi için toplu yapı kapsamında bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan bir kuruldur. Toplu yapı temsilciler kurulu, toplu yapı yönetim planında öngörülmüş olması kaydıyla toplu yapı kat malikleri kurulu görev ve yetkilerini toplu yapı temsilciler kuruluna bırakabilir. Yönetim planında başka türlü düzenlenmemişse toplu yapı temsilciler kurulu blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur. Kurul üyelerinin sayısı ve nasıl seçileceği yönetim planında belirtilir. Ada Temsilciler Kurulu veya Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararlarının iptali davaları bu kurullarca seçilen yöneticilere açılır. KMK madde 38 fıkra 2. Çift B yöneticiler ve denetçiler. Toplu yapılarda yönetim planında başka türlü düzenlenmemişse kanunen çeşitli yönetici ve deneticiler öngörülmektedir. Toplu yapılarda denetçi zorunlu organ haline getirilmiştir. Blok yöneticisi ve denetçisi, blok kat malikleri kurulu, blok için bir blok yöneticisi ve bir blok denetçisi atar. Blok yöneticisi ve denetçisi o blokta yer alan kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilir. Blok niteliğinde olmayan yapılar yönetici ve denetçisi, blok niteliğinde olmayan tek bağımsız bölümden oluşan yapıların kat malikleri kendilerine özgülenen ortak yer ve tesisler için yönetici ve denetçi seçerler. Yönetici ve denetçi seçiminde sayı ve arsa payı çoğunluğu aranır. Toplu yapı yönetici ve denetçisi, toplu yapı temsilciler kurulu ortak yapı kapsamındaki bütün ortak yer ve tesisler için yönetici ve denetçi atar. Toplu yapı yönetici ve denetçisi, toplu yapı temsilciler kuruluna katılan yönetici ve temsilcilerinin yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısının salt çoğunluğunun oyu ile seçilir. C. Toplu yapılarda ortak giderlere katılma. Toplu yapı kapsamındaki belli bir yapıya veya belirli yapıların ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenen ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, ilgili yapılardaki kat malikleri tarafından ödenir. Toplu yapı kapsamındaki bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş ortak yerlerin giderleri bütün kat malikleri tarafından karşılanır. Birden fazla parsel üzerinde kurulmuş bulunan toplu yapılarda arsa payı üzerinden ödenmesi gerekli ortak giderlerde muhtelif parsellerdeki kat malikleri arasında paylaşım hakkında bir hüküm getirilmiş değildir. Bu durumda kanun gereği çeşitli parsellerdeki farklı arsa payı oranları için ortak bir payda bulunarak münferit parseldeki arsa payı oranlanmak suretiyle ortak giderlere katılma payı belirlenmek gerekir. Ancak çeşitli parsellerdeki bağımsız bölüm adetleri farklı olacağından ortak giderlere yasal paylaşma şekli adaletsizliklere yol açabilir. Bu yüzden toplu yapılarda yönetim planında genel giderlere katılmanın özel olarak düzenlenmesi, örnek olarak bağımsız bölümü yer alan metrekaresine göre uygun olacaktır. Kat malikleri toplu yapı kapsamındaki ortak yer ve tesis üzerinde kullanma hakkından vazgeçerek veya bunların başka bir parselde bulunduğunu veya bağımsız bölümlerin veya kendilerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürerek toplu yapı ortak gider katılma payını ödemekten kaçınamazlar. Özel kanuna göre ortaklaştırma şuyulandırma halinde kat mülkiyetinin durumu. İmar kanunu hükümlerine göre çeşitli parsellerin birleştirilmesi halinde ortaklaştırılan taşınmazlar arasında kat mülkiyetine tabi bir taşınmaz varsa ortaklığın giderilmesi KMK madde 54'e göre iki şekilde olabilir. 9-11-1985'ten önce 6785 sayılı İmar Kanunu'nun 46. maddesi, bu tarihten sonra ise 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesi gereğince ortaklığın giderilmesi hususunda bütün malikler anlaştıkları takdirde ortaklığın giderilmesi bu sözleşme hükümlerine göre yapılır. Malikler arasında bir anlaşmaya varılamazsa paydaşlardan her biri taşınmazın bulunduğu yerin sulh mahkemesince ortaklığın giderilmesi şuyun izalesi davası açabilir. Bu halde sulh hakimi her taşınmazın ortaklaştırmadan önceki gerçek değerini ayrı ayrı takdir eder ve bunlara Türkiye İstatistik Kurumu'nca yayınlanan değeri en fazla olan taşınmaz malikine veya birden fazla ise maliklerine değeri düşük olan öteki taşınmazların bu değerle satın alınmasını teklife karar verir. Bu teklif kabul edilip bedel ödenince ortaklık giderilmiş olur. Kesinleşen sulh mahkemesinin kararının tebliğinden başlayarak bir ay içinde bedel ödenmez veya 6 ay içinde banka teminat mektubu veya aynı teminat gösterilmezse taşınmazların tümü imar durumuna göre mümkünse kat mülkiyeti korunarak ve diğer taşınmazlar buna ilhak edilerek, eğer bu mümkün değilse kat mülkiyeti kaldırılarak açık artırma ile satılır. Satış bedeli mahkemece her taşınmaza takdir edilen değerleri arasındaki orana göre malikler arasında paylaştırılır. Kat mülkiyeti kanununun eleştirilmesi. Kat mülkiyeti kanunu, bu mülkiyet düzenini medeni kanunun bazı prensiplerini çiğneyerek kurmuştur. Halbuki hemen hemen aynı zamanda hazırlanan İsviçre kanununda kat mülkiyeti medeni kanunun paylı mülkiyet düzenine uyarlanmıştır. Kat mülkiyeti kanununun katları, bağımsız bölümleri, bağımsız mülkiyet konusu sayması ve kütükte bunlara sahibi açılmasını esas alması nazari bakımdan aksak olduğu gibi pratik bakımdan da sakınca taşımaktadır. Binanın ana duvarlarının paylı mülkiyete tabi olduğu kabul edildiğine göre kat diye bağımsız mülkiyet konusu olabilecek bir mal kalmaz. Gerçekten ana duvarlar paylı mülkiyete tabi olunca kat adı altında bağımsız mülkiyet konusu olarak kalan şey, o katın işgal ettiği hava boşluğundan başka bir şey değildir. Hava tabakası üzerinde ise gerçek anlamıyla bir mülkiyet söz konusu olamayacağına göre nazari bakımdan mülkiyet konusu olarak kattan söz edilmesi doğru olmaz. Nihayet bir yapma borcunun irtifak olarak nitelendirilmesi de irtifak kavramı ile bağdaşmamaktadır. Pratik sakınca ise mevcut olmayan bir bağımsız bölüme sahife açılması ihtimali ve bu halde devletin sorumluluğunun doğması, bir bağımsız bölümün yıkılmış olması ve bu durumun kütükte gösterilmemesi halinde iyi niyetli üçüncü kişilerin zarara uğramalarına sebep olması ve bağımsız bölüm belirli bir süre içinde yeniden inşa edilmediği takdirde bütün kat mülkiyetlerinin sona ermesinin imkan dahilinde olmasıdır. Öte yandan ortak masraflara katılma ve bu hususta avans ödenmesi konularında uygulamada karşılaşılan güçlükler de çeşitli eleştirilere konu teşkil etmektedir. Devre mülk hakkı. Bir genel bakış. Memleketimizde özellikle tatil bölgelerindeki sitelerde bağımsız binalardan veya binalardaki bağımsız bölümlerden birden çok malikin belirli devrelerde yararlanmasını öngören sözleşmeler son zamanlarda artış göstermiştir. Paylı mülkiyete tabi bu taşınmazdan paydaşların yararlanmasını zamana göre düzenleme sözleşmesi niteliğindeki bu sözleşmelerin cüz'i halefleri bağlamasının medeni kanunun hükümlerine göre mümkün olmaması önemli bir sorun teşkil ediyordu. Devre mülk hakkı adı verilen sistemi belirli bir esası dayandırmak ve sistemin işleyişini düzenlemek üzere 16.1985 tarihli ve 3227 sayılı kanunla kat mülkiyeti kanununda değişiklik yapılmış ve bu kanuna 57-65. Maddeler eklenmiştir. Kanun koyucunun soruna eğilmesi ne derece isabetli ise konunun düzenlenmesi için kat mülkiyeti kanununa hüküm konulması da o derece isabetsizdir. Zira devre mülk kat mülkiyetine dayanan bir sistem değildir. Bağımsız binalarda devre mülke konu olmaktadır. Bu nedenle konuyu ayrı bir kanunda düzenlemek uygun olurdu. Buna rağmen devre mülk hakkı kat mülkiyeti kanununda düzenlendiği için biz de açıklamamızı kat mülkiyeti bahsinde yer verdik. 2. Kavram. Kat mülkiyeti kanunu madde 57'deki hükme göre devre mülk hakkı mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı sağlayan müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkıdır. Maddede ortak malikler deyimiyle kastedilen paydaşlardır. Kanunda bir irtifaktan söz edilmesine rağmen gerçekte paylı mülkiyete tabi bir taşınmazdan paydaşların mesken olarak yararlanmalarının zamana göre düzenlenmesi söz konusudur. İrtifak hakkından söz edilmesi gereksizdir ve yanıltıcıdır. Esasen aşağıda görüleceği üzere tapuda yapılacak işlemlerde irtifak kuruma ile değil, faili maldan yararlanmayı sağlayan sözleşmeyi tapu kütüğünde belirtmekle ilgilidir. 3227 sayılı kanunu hazırlayanların kavramlara yeter derecede önem vermedikleri anlaşılmaktadır. 3. Devre mülk hakkının kurulması. Devre mülk hakkının kurulması aşağıdaki şartların gerçekleşmesine bağlıdır. A. Kat mülkiyeti kanunu madde 57'ye göre devre mülk hakkı ancak mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümde kurulabilir. Fakat devre mülk hakkı kurulurken bu şartın mevcut olup olmadığı hususunda bir inceleme öngörülmüş değildir. Sadece tarafların beyanı ile yetinileceği sonucuna varılabilir. Mesken olarak kullanılmaya elverişli taşınmaz, bağımsız bir bina olabileceği gibi kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş bir bağımsız bölüm de olabilir. Şayet bağımsız bölüm söz konusu ise yönetim planında bağımsız bölümün mesken olarak kullanılacağı belirtilmiş olmalıdır. Böyle bir bağımsız bölümde devre mülk hakkı kurulması aksi yönetim planında belirtilmiş olmadıkça diğer bağımsız bölüm maliklerinin rızasına bağlı değildir. Kat mülkiyeti kanunu madde 62. B. Bir binada veya bağımsız bölümde devre mülk hakkına sahip olacak kimseler bu binaya veya bağımsız bölüme paylı mülkiyet tarzında malik olmalıdır. Bu husus ya başlangıçta birlikte kazanmada bulunma tarzında veya malikin sonradan diğerlerine pay devretmesi suretiyle sağlanır. Şayet devre mülk hakkına bağımsız bölüm tabi olacaksa, esasen ana taşınmaz üzerinde mevcut bulunan paylı mülkiyette bağımsız bölüme tahsis edilen arsa payı üzerinde ikinci bir paylı mülkiyet söz konusudur. Örnek olarak 24 daireli kat mülkiyetine tabi bir binada 1/24 oranında arsa payı tahsis edilmiş bir bağımsız bölüm eşit paylarla 6 kişiye birlikte ait ise her biri bu bağımsız bölümde 1/6 pay sahibidir. Bu pay durumu ana taşınmaza göre değil, bağımsız bölüme göre belirlenir ve kat mülkiyeti kütüğünün bağımsız bölüme ait sayfasına tescil edilir. Devre mülk hakkı kurulurken her devre mülk hakkı sahibine özgülenen devre sayısı ve süreleri bunların paylı mülkiyetteki paylaşma oranlarının eşit olması sağlanacak şekilde ayarlanacaktır. Fakat aksinin devre mülk kurulmasına ilişkin resmi senette kararlaştırılması mümkündür. Kat mülkiyeti kanunu madde 58 fıkra 1. C. Devre mülk hakkının kurulması hususunda Tapu Sicil Müdürlüğü'nde resmi senet düzenlenecektir. Kanun koyucu devre mülk sözleşmesinin asgari unsurlarını belirlemiştir. Bu resmi senette her bir hak sahibine ait birlikte mülkiyet payı ve bu paya bağlanan, tanınan, taşınmazdan yararlanma devreleri ve süreleri belirtilmelidir. Bir devre mülk hakkına tanınan yararlanma süresinin 15 günden az olmaması gerekmektedir. Kat mülkiyeti kanunu madde 59. Aksi halde tapu memuru devre mülk hakkını kurmaktan kaçınmalıdır. Her şeye rağmen 15 günden az bir yararlanma süresi tanınan bir devre mülk hakkı kurulmuşsa bu işlem geçersizdir. Düzenlenecek resmi senede paydaşların dönem sürelerini, devir ve teslimi, yararlanma şekil ve usullerini, yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları, büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi hususları belirten bir devre mülk sözleşmesi eklenecektir. Bu sözleşme bütün hak sahipleri tarafından imzalanacaktır. Kat mülkiyeti kanunu madde 61 fıkra 1. Kanun devre mülk hakkının bir irtifak olduğundan söz etmişse de bu irtifakın tescili öngörülmemiş, gerçekte paylı mülkiyetten yararlanmanın zaman itibariyle düzenlenmesinin söz konusu olduğu dikkate alınarak devre mülk kurulmasına ilişkin resmi senedin ve buna ekli devre mülk sözleşmesinin devre mülk hakkına konu bağımsız yapının veya bağımsız bölümün tapudaki sayfasının beyanlar sütununda gösterilmesi kabul edilmiştir. Kat mülkiyeti kanunu madde 60-61 fıkra 2. Kanun devre mülk hakkını bağımsız bölümün bulunduğu ana taşınmaza ait kütük sayfasında göstermekten söz ediyorsa da bu husus anlamsızdır. Zira kat mülkiyetine tabi ana taşınmazlarda kütük sayfası işlemlere kapalıdır. Kat mülkiyeti kanunu madde 13 fıkra 2. 3227 sayılı kanunu hazırlayanlar bu hususa dikkat etmemişlerdir. Devre mülk hakkı hak sahibine birlikte mülkiyet payı için verilecek tapu senedinde de belirtilecektir. Kanun koyucu, tapu kütüğünde beyanlar sütununa yapılacak kayıtla devre mülk kurulduğu hususu ile kurulan devre mülkün tabi olacağı esasların kamuya açıklığa kavuşturulmasını istemiştir. Böylece cüzi halefleri de bağlayacağı düşünülen sözleşmenin varlığını her ilgili öğrenme imkanına sahip olacaktır. Fakat bu husus kanunda yeter derecede açıklanmamıştır. Bu hususta devre mülk sisteminde devre mülk sözleşmesine ilişkin fonksiyonu kat mülkiyeti rejiminde yerine getiren yönetim planı bakımından kat mülkiyeti kanunu madde 28'de yer alan esas burada da kıyasen uygulanmak gerekir. Kat mülkiyeti kanunu madde 65'in bu imkanı verdiği kabul edilebilir. 4. Devre mülk hakkının hükümleri. A. Genel olarak. Devre mülk hakkının tabi olacağı hükümler esas itibariyle devre mülk sözleşmesine göre belirlenir. Şüphesiz ki sözleşmenin geçerli olması kanunların emredici hükümlerine aykırı olmamasına bağlıdır. Devre mülk sözleşmesinde hüküm bulunmayan konularda kat mülkiyeti kanununun devre mülk hakkına ilişkin hükümleri doğrudan doğruya diğer hükümleri ancak kıyasen uygulanacaktır. Çünkü devre mülk hakkı birebir kat mülkiyeti ilişkisi olmayıp sözleşme ile kullanmanın düzenlenmesi esasına dayandığından sözleşme ile düzenlenmiş hususlarda kat mülkiyeti kanunu uygulanamaz. Dolayısıyla sözleşme ile kat mülkiyeti kanununa uygun olmayan düzenlemelerin getirilmesi mümkündür. Özellikle devre mülk sözleşmesinde kanun tarafından düzenlenmesi istenen hususlarda kat mülkiyeti kanunu hükümlerinden bağımsız olarak düzenleme yapmak imkanı vardır. Bu sözleşme açısından kanundaki devre mülk hakkına ilişkin emredici düzenlemeler dışında kat mülkiyeti kanunundan doğan bir sınırlama olmamalıdır. Kat mülkiyeti kanununun hükümlerinin kıyasen dahi uygulanması ilişkinin niteliğine uymamakta ise devre mülk sözleşmesinde boşluk bulunduğu kabul edilerek boşluk tamamlama yoluna gidilebilir. Bu hususu düzenleyen kat mülkiyeti kanunu madde 65 aşağıdaki hükmü getirmektedir. Devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları, yetki ve sorumluluklarının tespit ve uyuşmazlıkların çözümlenmesinde bu kanunda sözleşmede veya yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır. Her ne kadar kat mülkiyeti kanunu madde 65'te sözleşmeden önce uygulanacağı belirtilen sırada bu kanun ifadesi kat mülkiyeti kanununu ifade etmekte ise de kastedilenin sadece kat mülkiyeti kanunundaki devre mülkle ilgili emredici hükümler olması gerekir. Çünkü aksi halde yukarıda belirtildiği gibi kanunun 61. maddesinde sözleşmenin asgari içeriğinin belirlenmesinin ve bu konuda düzenleme getirilme olanağının verilmesinin fazla bir anlamı olmayacaktır. Bu durumda devre mülk ilişkisinin tabi olacağı hükümler aşağıdaki gibi sıralanabilir. Kat mülkiyeti kanununun 57-65. maddeleri, devre mülk sözleşmesinin hükümleri, kat mülkiyeti kanununun hükümleri, medeni kanunun hükümleri, diğer kanun hükümleri. Bu bağlamda devre mülk sözleşmesi ile devre mülk hakkı sahiplerinin kendi devrelerinde mesken olarak yararlanırken herhangi bir onarım, değişiklik yapamayacağı sözleşme ile geçerli olarak düzenlenebilir ve bu tür işlemleri yapma yetkisi yönetime devredilebilir. Devre mülk konusu bir bağımsız bölüm ise bu bağımsız bölümün tabi bulunduğu kat mülkiyeti düzenine ve yönetim planına devre mülk hakkı sahipleri de uymak zorundadırlar. Nihayet sözleşmede ve kat mülkiyeti kanununda uygulanacak hüküm bulunmaması halinde medeni kanunun ve diğer kanunların hükümlerine başvurulacaktır. Hak mülkiyeti kanunu madde 65. Devre mülk konusu taşınmaz veya bağımsız bölüm üzerindeki sınırlı ayni haklar, bunun üzerindeki devre mülk haklarını da sınırlar. B. Hak sahiplerinin yetkileri. Çift A. Her devre mülk hakkı sahibi, bu hakka tabii taşınmazdan kendi payını tahsis edilen dönemlerde mesken olarak yararlanır. Çift B. Her devre mülk hakkı sahibi kendi payını devir suretiyle bu paya özgülenen yararlanma hakkını devredebilir. Bu hak mirasçılara da geçer. Devre mülk hakkının bağlı olduğu payın dışında satışındaki diğer paydaşların yasal ön alım hakkı bulunup bulunmadığı belirtilmemiştir. Paylı mülkiyet payı rehnedilebilir ve borç ödenmeyince pay icra yolu ile satılınca bu paya özgülenen yararlanma hakkı da alıcıya geçer. Diğer sınırlı ayni hakların kurulması devre mülk hakkının niteliği ile bağdaşmasına bağlıdır. Örnek olarak pay üzerinde kurulacak intifa hakkı, intifa hakkı sahibine bu paya ayrılan dönemlerde taşınmazdan yararlanma hakkını sağlayacaktır. Çift C. Her devre mülk hakkı sahibi kendi payını ayrılan dönemlerde taşınmazdan yararlanmayı karşılıklı veya karşılıksız olarak bir başka kişiye bırakabilir. Fakat devre mülk sözleşmesinde aksi öngörülmüş olabilir. Hak mülkiyeti kanunu madde 59. Bu takdirde devre mülk hakkı sahibi kendisine ayrılan dönem için bir kira sözleşmesi yapamaz. Aksi halde diğer hak sahipleri kiracının yararlanmasına engel olabilirler. Kiraya veren de kiracıya karşı sorumlu olur. C. Hak sahibinin yükümlülükleri. Çift A. Her paydaş devre mülk sözleşmesi hükümlerine ve şayet bağımsız bölüm söz konusu ise bağımsız bölümün tabi olduğu kat mülkiyetinin hükümlerine uymakla ve özellikle masraf paylarını ve gerekli avansları ödemekle yükümlüdür. Çift B. Her devre mülk hakkı sahibi kendi payına ayrılan devre sonunda taşınmazı devre mülk sözleşmesi hükümleri uyarınca boşaltmayı ve sonraki dönemden yararlanacak olanın yararlanmasına bırakmaya mecburdur. Kat mülkiyeti kanunu madde 64 fıkra 1. Her ne kadar kanun yeni hak sahibine teslim mecburiyetinden söz ediyorsa da kastedilen teslim değil, sonraki hak sahibinin yararlanmasına açık olacak şekilde taşınmazı boşaltmaktır. Devre mülk sahibi kendi payına tahsis edilen devrenin sonunda bu yükümlülüğü yerine getirmezse, sonraki devreden yararlanacak devre mülk hakkı sahibi veya yönetici, mahallin en büyük mülki amirine başvurarak taşınmazın boşalttırılmasını talep edebilir. Talebe tapu kaydı ve sözleşme eklenir. Bu talep üzerine mülki amir vereceği emirle başka bir işleme ve tebligata lüzum kalmadan taşınmazın derhal zabıta tarafından boşaltılmasını sağlar. İdare ve yargı organına başvuru bu boşaltma işlemini durdurmaz. Fakat bu boşaltma işlemi hak sahipliğini belirlemez. İlgililer haklarını aramak üzere yargı yoluna başvurabilirler. Kat mülkiyeti kanunu madde 64 fıkra 2. 5. Devre mülk hakkına tabi taşınmazda yönetim. Devre mülk hakkına konu yer ister bağımsız bina olsun ister bir bağımsız bölüm olsun, devre mülk sahipleri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, taşınmazın bakım ve tamiri gibi hususa bir ortak yönetimi gerektirir. Kat mülkiyeti kanunu madde 61 fıkra 2. Bunun için devre mülk hakkı sahipleri kendi aralarından veya dışarıdan bir gerçek veya tüzel kişiyi yönetici olarak atayacaklardır. Bu hususta uyulacak kurallar devre mülk sözleşmesinde belirtilecektir. Kanun koyucu yönetim şeklini tamamen sözleşme ile belirlenen bir usul olarak tercih etmiş ve kat mülkiyetinde olduğu gibi belli usullerle toplanan ve çalışan yönetime ilişkin karar almaya yetkili bir kurul öngörmemiştir. Sadece devre mülk sistemini yönetecek bir yönetici tayinini öngörmektedir. Kat mülkiyeti kanunu madde 61. Çok kere tatil sitesini inşa eden şirket yönetici olarak atanır. Şirket bu görevi temsil yetkisi vereceği gerçek kişiler vasıtasıyla yürütür ve bu kişilerin fiillerinden sorumlu olur. Şayet devre mülk hakkı kat mülkiyetine tabi bir bağımsız bölüm üzerinde ise Bu bağımsız bölümün tabi olduğu kat mülkiyeti bakımından atanmış yöneticiye devremülk ilişkisinde de yöneticilik tanınabilir. Kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümlerde devremülk hakkı kurulmuş ve başka bir yönetici atanmış ise devremülk yöneticisi kat malikleri kurulunda devremülk sahiplerini birlikte sahip oldukları bağımsız bölümün kat maliki olmaları bakımından da temsil eder. Kat mülkiyeti kanunu madde 61. Kanunun bu hükmü ile kat malikleri kurulunda devremülk sahiplerini mutlaka yöneticinin temsil etmesini zorunlu kıldığını kabul etmek için bir sebep yoktur. Devremülk hakkı sahiplerinin bağımsız bölümleri için kat malikleri kuruluna temsilci olarak içlerinden birini veya bir üçüncü kişiyi göndermemeleri için bir sebep bulunmamaktadır. Devremülk hakkı sahipleri yönetici atayamazlarsa, sözleşmede başka bir düzenleme yok ise yönetici ataması için sulh hakimine başvurulabilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 34 fıkra 6. 6. Devremülk hakkının sona ermesi. Kanun devremülk hakkının ne zaman sona ereceğini düzenlememiştir. Devremülk hakkı sahiplerinin anlaşarak devremülk ilişkisini sona erdirmeleri mümkündür. Resmi şekilde düzenlenecek anlaşma ile devremülk ilişkisi sona erdirilir ve beyanlarhanesindeki kayıt da terkin edilir. Devremülk hakkı, devremülke konu olan binanın veya bağımsız bölümün yok olması, yıkılması, tamamen yanması ile de sona erer. Kat mülkiyeti kanunu madde 47 fıkra 1 kıyasen. Paydaşların binayı veya bağımsız bölümü yeniden inşa etme yükümlülüğü yoktur. Taşınmazın kamulaştırılması da devremülk haklarını sona erdirir. Sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi de devremülk hakkını sona erdirir. Devremülk haklarının bir tek kişide toplanması devremülk haklarını kendiliğinden sona erdirmez. Kat mülkiyeti kanunu madde 46 fıkra 2 kıyasen. Fakat söz konusu kişi tapu memurluğuna başvurarak devremülk hakkının sona erdirilmesini isteyebilir. Buna karşılık devremülk hakkı sahiplerinin ortaklığın giderilmesini paylaşmayı talep etmek suretiyle paylı mülkiyeti ve sonuçta devremülk haklarını sona erdirebilme hakları yoktur. Fakat bunun aksi devremülk sözleşmesinde öngörülebilir. Kat mülkiyeti kanunu madde 63. Eğer sözleşmede böyle bir kayıt varsa ortaklığın giderilmesi, paylaşma, talebi üzerine devre mülke tabi bina veya bağımsız bölüm satılınca devre mülk hakları da sona erer. 3. Bölüm Taşınır Mülkiyeti. Medeni kanunumuz taşınmaz mülkiyetini takiben 3. bölümde taşınır mülkiyetini düzenlemiştir. Fakat taşınmaz mülkiyetinden farklı olarak kanun sadece taşınır mülkiyetinin konusuna, kazanılmasına ve kaybına ilişkin kurallar koymuş, bu mülkiyetin kapsam ve kısıtlamalarına hiçbir hüküm ayırmamıştır. Bu davranışın sebebini anlamak kolayca mümkündür. Zira taşınır mülkiyetinin kapsamı, konusunu oluşturan taşınır mal ve bu malın Medeni Kanun madde 684'e göre bütünleyici parçasını oluşturan şeyler ile sınırlıdır. Bu hususta başka kural sevkini gerektirecek bir sebep yoktur. Taşınır mülkiyetinin kanundan doğan kısıtlamaları ise kamu hukukuna dayananlar, bu bağlamda ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanun, denizde zapt ve müsaadere kanunu, uyuşturucu maddelerle ilgili kanunlar, karayolları trafik kanunu bir tarafa bırakılırsa, medeni hukuk bakımından hakkın kötüye kullanılması gibi her türlü hakları kapsayan bir kısıtlamadan ibarettir. Malikin bir intifa veya rehin hakkı kurması gibi arzusu ile meydana getirdiği sınırlamalar ise kendi konularında incelenir. Biz burada medeni kanunun sistematiğine uyarak sırasıyla taşınır mülkiyetinin konusunu, kazanılmasını ve kaybını inceleyeceğiz. 1. Taşınır mülkiyetinin konusu. Medeni kanunun 762. maddesi taşınır mülkiyetinin konusunu şöyle belirtmektedir. Taşınır mülkiyetinin konusu nitelikleri itibariyle taşınabilen maddi şeyler ile edinmeye elverişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçlerdir. Böylece taşınır mülkiyetine taşınır eşya ile doğal güçler konu teşkil edebilmektedir. 1. Taşınır eşya. Daha önce eşya kavramını incelerken belirttiğimiz gibi taşınır eşyadan maksat cevherine, özüne zarar vermeksizin nitelikleri itibariyle kendi gücüyle veya başka bir güç sayesinde bir yerden başka bir yere taşınabilen eşyadır. Eşya kavramına girmeyen insan vücudu taşınır mülkiyeti konusu değildir. Hayvanların da eşya olmadığı ancak kıyasen taşınır mülkiyetin kurallarına tabi olduğu daha önce belirtildi. Keza bazı hukuk düzenlerinde gayrimaddi eşya adı verilen fikir ve sanat eserleri üzerindeki hak da eşya kavramı dışında kalır ve taşınır mülkiyeti konusu olmaz. Bu hususlarda eşya kavramı incelenirken verilen açıklamalara bakılmalıdır. Niteliği itibariyle taşınır mal olan gemi siciline kayıtlı gemiler bakımından Türk Ticaret Kanunu özel bir rejim kabul etmiştir. Türk Ticaret Kanunu madde 866 VD. Fakat bir Türk gemi siciline kayıtlı bulunmayan gemiler üzerindeki mülkiyet hususunda Medeni Kanun'un menkullere müteallik hükümleri tatbik olunur. Türk Ticaret Kanunu madde 867. Trafik siciline tescil edilmiş araçlar içinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 20. maddesinde özel hükümler yer almaktadır. Bir taşınır mal, bir taşınmazın bütünleyici parçası durumuna girdiği andan itibaren taşınır mülkiyetine konu olmaktan çıkar, taşınmazın mülkiyetine tabi olur. Taşınır kamu malları da bu nitelikleri devam ettiği süre içinde özel bir mülkiyete konu olamadıkları için taşınır mülkiyetine tabi değildir. 40. ayrımın sonu sayfa 587.